Ayrım 7.
Zengin vitrinli mağazalar, dünyanın dört bir yanından gelmiş tüm zenginlikler, antikacılar, donuk bir mutluluk, miskin bir güvenlik duygusu onun yerine. Şu küçücük meydandan daha önce de geçtik miydi seninle? Suyu akmayan, taşı kırık çeşme değil bu. Ortasında göğe uçmaya hazırlanan bronz melekle, dört bir yanından bol bol akan sularla bizim çeşmelerimize benzemeyen bir çeşme. Yine de aynı yeri, aynı anı, aynı şeyi bir başka hayatta yaşamıştık duygusu. Yokuşa dayanamıyorum artık. Rengin uçuk, göğsün inip kalkıyor. Biz böyle bir yokuşu bir başka yerde, bir başka zaman, hiç nefeslenmeden, 15 yıl önce miydi? 14. Yaşlanmışız. Yokuşlar, kaleler, kentler, çeşmeler yaşlanmış. Oymalı tahta sandıklar, oymalardaki kuşlar, karanfiller yaşlanmış. Şu gotik binalar, şu orta çağ çarşıları, şu çarmıha geride İsa yaşlanmış. Yaşlanmayan bir sarı badanalı evde doktor leğenine bıraktığımız cenin, hayır çocuk, bir de oymalı sandıkta vurulan, şurada uzanmış yatıyor işte. Hong Kong malı ucuz elbiselerin altında, yüzü biraz daha sarı, teni biraz daha açık renk. Eli kaldırımın kenarından sarkıyordu, buz gibiydi. Bunlar punklar, yani hippiler yani. Sana anlatabilmek isterdim. Ben o yokuşa 10 yıl sonra bir kez daha uğradım. Kaleye tırmanan yokuşa, kürtaj olduğun, hayır, çocuğu bıraktığımız evin oraya. Bir genci öldürdüler o gün. İşte tıpkı böyle yatıyordu o da. Bu yaşlardaydı tam. Nedense anlatamıyorum. Eline uzanıyorum, elin soğuk. O gün de böyle soğuktu. Yarın mı dönüyorsun Türkiye'ye? Sessiz bir evet. Yokuşun sonundayız. Önümüzde yemyeşil parkıyla Marburg Kalesi. Yarın gideceksin. Gece yaraları yumruklanan kapılar, cip kornaları, hapishanelerin nizamiye kapılarında görüş günleri kaynaşması. Yazıyor, yazıyor, 3 idam kararı daha yazıyor. Yurt dışındaki vatan hainlerini yazıyor. Bütün yokuşlar kalelere, saraylara, şatolara mı açılırdı? Kötü şeyler hep başkalarının başına mı gelir? Keşke doğursaydım diye düşündüğüm oldu sonradan. Hele kendimi çok yalnız hissettiğim zamanlar, hele sen de gittikten sonra. Yine de gerçekçi olunursa iyi ki doğurmadın demek gerek. Gerçekçi olunursa. Peki Almanya'nın ortasındaki bu yokuşun, bu kalenin, şurada yere sere serpe uzanmış punkın, şu süslü, oymalı, boyalı orta çağ evinin, şu Hong Kong mallarının, şu acılı yüzlü İsa'ların ve yarın gerçeğe dönecek olan senin, bugün burada şu kale duvarlarının dibinde oluşumuzun ve içimizde taşıdığımız bunca ölünün, bunca acının gerçekle ne ilgisi var? Gerçek oradaydı. 15 yıl önceki yokuştaydı. Gelecekten korkulduğu için öldürülen, geleceğe güvensizliğimizin kurbanı olan doğmamış çocuktaydı gerçek. Gerçek orada. Kalenin dibindeki yoksul gece kondularda, kaleye tırmanan yokuşun gürültücü kalabalığında, işkence odalarının soğuk boşluğunda, tutuk evlerinin duvarlarının arkasında, fabrikaların paydos saatlerinde kalan öfkelerde, yeni yeni filizlenen grevlerdeydi. Gerçekçi olunursa dönmem iyi. Küçük bir çocuk, Marburg Kalesi'nin parkında ağır, yeşil bir sessizliğin ortasında topa vura vura koşuyor. Topun üstünde kırmızı çiçek ve sarı ördek resimleri. Kırmızı çiçekler oymalı tahta sandıkların karanfillerine karışıyor. Sarı ördekler masal kuşlarına dönüşüyor. Bütün sürgün kentlerinin bütün kalelerine tırmanan yokuşlar saman pazarında toplanıyor. Ankara Kalesi'ni yürüyor. Büyük bir gümbürtüyle bembeyaz bir zaman çığı gibi düşüyor üstümüze. Bugüne kadar sormamıştım hiç. Çocuk kimdendi? Doğmadıktan sonra ne önemi var? Yüzünde ufacık, gülümsemeyle esef arası bir bulutçuk. Tahta sandıkların ince oymalarındaki savruk bir bıçak izi gibi. Ankara'nın 42'lerini haber veren güleç yüzlü bulutlar gibi. Eski ev. 15 metre sonra köşeyi döner dönmez çıkacak önüne. Cumbalı, mermer merdivenli, eski ahşap ev. Burnunda daha şimdiden pirzola, yanık yağ, gül suyu, hela, rutubet karışımı, o unutulmaz koku. Kapının sağ yanındaki alçak sürgülü pencereyi hafifçe yukarı kaldırıp pencerenin hemen altındaki boşluğa saklanmış anahtarı alacak. Her zamanki gibi zor açılıyor yine. Kilidi yağlamalı. Bomboş geniş mermer girişte ürpertici bir serinlik. Yine duymadı kapının açıldığını. Bu eve her gece neden soymadıklarına şaşmak gerek. Yukarı kata çıkan merdiven boşluğunda köşeye yığılmış sandık ve hasır sepetlerde Abdülaziz Efendimiz'in iç gömleğinden bir parça, Şahverhan Efendi'nin gelinliğinin altın ısırma içli dantelleri, yırtık bir acem şalı, renk renk yapma güller, has ipek bir bebek sıpını. Ah yavrum, ben ipekten başka bir şey giydirmedim oğluma. Bütün çamaşırlarını elde diktim. Paris puanı sıçan dişi. Anan asker çamaşırını yıkarken okunmuş sabunla büyü yapmasaydı sen şimdi prenses olacaktın. Kandırdılar oğlumu, yoksa ne Mısır prensesleri ne saraylılar. Üst kattaki odanın duvarında çatlamış, yer yer dökülmüş sıvalara inat, altın yaldızlı, oymalı çerçeve içinde yağlı boya bir orman yangını tablosu. Hiç gelmeyecek tören günlerini beklerken tozlanmasınlar, renkleri atmasın diye üstleri eski çarşaflarla örtülü ağır takımların yanı başında neredeyse gerçek boyda bir fotoğraf. Babaanne, sırma işlemeli cepkenli, inanılmaz incelikteki belinde gümüş fişeklikli, yerlere kadar inen ağır ipek etekli Çerkez kıyafetiyle bir merdiven parmaklığına dayanmış, sağ elinin işaret parmağını yanağına dayanarak poz vermiş, beline kadar inen saçları hafif bir rüzgara kapılmış, muzip ve çapkın gülümsüyor. Kulağında hırçın tınlı bir ses. Dün gece yine sabaha kadar uyutmadılar. Sabaha kadar kapının önünde uyan sunam uyan diye şarkı söylediler. Kulakları yanında top patlası duymazdı oysa. Evliliğinin 7. yılında kocasını kaybedip 4 yaşındaki oğluyla yapayalnız kalınca bir gecede sağır oldu derlerdi. Köşede konsolun üstünde gümüş çerçeve içinde iki fotoğraf. Kocaman, ürkek gözlü küçücük bir erkek çocuk avucunda beyaz küçük bir kuşu tutmuş, beline kadar uzun saçlı incecik belli anasının eteklerine sokulmuş. Neredeyse kaçıp fotoğrafın arkasına sakınacak. Öteki fotoğrafta yine aynı kadın, hemşire kıyafetinde, yaralı askerler arasında. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız hastanesinde gönüllü hemşirelik etmiş. Düşman tarafındaydı demek ki. Saraya bağlılığından mı, yoksa insancılığından mı? Aslında ne kadar az tanıdım onu, hiç tanımadım. Birkaç adım daha atınca köşeyi dönecek. Ev hala olduğu gibi duruyor demişlerdi. Ne zaman, kaç yıl önce. Çevrede Laz mimarisinin betebe şaheserleri kat kat yükseliyor. Dört bir yan çarşı olmuş. Banka şubeleri, şirket büroları, komisyoncular, pasajlar. Evler nerede peki? İnsanlar nerede oturuyorlar? Surpikli Abadis'in evlerinin yerini tam anımsayamıyor. Tam karşıda mıydı yoksa köşeyi dönmeden mi? Ev yüksekliğindeki bahçe duvarı, ardında serinin rutubetli, bol solucanlı, nefti yeşil İngiliz çimli toprak üzerinde mor menekşeleri, tüylü kalın yapraklı malta eriklerini, pembe reçel güllerini tüm çocukluk bahçelerinin esrarını saklardı. Dedelerinin dedesi hınçakmış. Dedeleri Ermeni tehciri sırasında asılmış. Kadın iki çocuğuyla bir Türk ailenin evine sakınıp kurtulmuş. Özenle kaynatılıp küçük boya kavanozlarında armağan edilen gül reçeline karışan bir ölüm tadı. Çocukluğunun ilk asılma dar ağacı cellat kavramı. Bahçe tam şuradaydı. Şimdi daha açık anımsıyor. Tam karşı köşedeydi. Nasıl anımsamaz? Bahçe duvarının önündeki kaldırma çizdikleri 12 haneli sekseyi surpikten daha çabuk ve ayağı bir kez bile yere değmeden bitiren yoktu. Yaşından çok önce gelişip irileşmiş vücuduyla koca memelerini sallaya sallaya tek ayağı üzerinde seker dururdu. Ben ne kadar beceriksizdim oysa. Daha ikinci hanede çizginin üzerine basardım. Kulağında çocuklardan yükselen si çığlığı, niye si denirdi seksekte çizgiye basılınca, bir an kafası bu sözcüğe takılıyor. Bildiği hiçbir dilde karşılığını bulamıyor. Evet, bahçe buradaydı. Ev arkada kalırdı biraz. Surpik ve Avedis de sokakta oynamasına izin verilirdi. Ama evlerine gönderilmezdi nedense. Paskalya geldi mi? Saç örgüsü kıvrımlı paskalya çörekleri, Noel'de pamuktan küçük kardan adamlarla ve pamuk karlarla süslü çam dalları arasında hediyeler, Ramazan bayramında tatlı, kandillerde helva, kurbanda koyunun iyi tarafından bir parça, aşure ayında üstü nar taneli ve fıstıklı bir çanak aşure gidip gelirdi komşular arasında. Rumu, Ermenisi, Türkü, Yahudisi, hepsi de Makri köyün yerlilerindendir. Dostluklarından başka bir şeylerini görmedim bunca yıldır. Ateşe verilmiş, yakılmış, sokaklara atılmış, parçalanmış, yağmalanmış evler, eşyalar alımsıyor birden. Hangi kabus gecesiydi bu? Belinden ipe bağlanmış, zorla sünnet edilmeye götürülen delikanlı Abadis'in yüzündeki dehşeti, Türk komşulara sığınmaya çalışan kadınların korkusunu, kendi utancını anımsıyor. Gördü mü ben 6-7 Eylül'de bunları, yoksa kafamda mı yazdım? Babam o gün olayları haber alır almaz kolumdan sürüklemişti beni. Babaannemden çok komşuları merak ettiğini anlamıştım. Sokak savaş meydanı gibiydi. Köşede bir koltuk hala için için yanıyordu. Yerlerde çaputlar, cam kırıkları, kırık dökük eşyalar. Kaybedenin, kazananın belli olmadığı bir savaştan sonra savaş meydanındaki kanlı, korkunç sessizlik. Koşar adımlarla geçtik sokakları. Mermer merdivenleri bir hamlede çıktık. Bu kez babaanne kapının hemen arkasında girişte duruyordu. Ayağında ezeli topuklu terlikleri, üstünde yerlere kadar inen kadife robe de chambre ve elinde eski mamum masadan sökülmüş, neredeyse kendisi kadar bir sopa. Parmağını dudağına götürüp sus işareti yapmasından anladık. Sessizce çıktık peşinden merdivenleri. Üçüncü katın selamlık tarafındaki kullanılmayan odaya saklanmışlardı. Önce Surpik'e, sonra annesine, sonra Tasula teyzeye sarıldım. Ben bir daha hiç bu kadar utanmadım hayatımda. Babam o gece eve döndüğümüzden birkaç saat sonra komaya girdi. Beyin kanaması. Hastaneye kaldırdık, bir daha eve dönmedi. Ev karşı köşedeydi, artık kuşkusu yok. Hemen yanında Agop'un kalfalık ettiği terzi dükkanı vardı. Agop'un yüzü bol sivilceliydi, ellerinde açık yaraya dönüşmüş egzemalar. Sapsarı, bukle bukle saçlı, güzeller güzeli çocuk yıldız Shirley'in filmlerinde giydiği arkası godeli, yarım kemerli, duman mavisi çocuk paltosunu Amerikan ciketinden çıkan artist resimlerinden kopya edip Agop dikmişti. Tıpkısının aynısı oldu buraya çocuk. Sesinde övünme, gurur, sevinç. Sonra coşkusunu gemlemeye bile gerek görmeden o her zamanki alışılmış soru. Ha şimdi bir şarkı deyivereyim mi sana? Ha bir tane daha deyivereyim mi? Sesinin güzel olduğuna inanırdı. Şarkıların sonu gelmezdi bir türlü. Terzi dükkanı şurada, şu duvarları yere kadar kurşun ve ışık geçirmez siyah camdan banka binasının bir köşesinde olmalı. Küçük bir duraksama, göğsünde bir kuş yüreği çırpıntısı, ikircimli bir karar. Kapıyı itiyor, bankanın içi kasvetli, sarı ışıklı ve serin. Dükkan sol ön köşedeydi. Üzerinde döviz kambiyo yazan, ciklet çiğneyen boyalı genç memurenin ellerini evirip çevirerek tırnaklarındaki ojeleri gözden geçirdiği masanın durduğu köşede. Yerde rengarenk kumaş kırpıntıları. Köşede kafasına siyah melon şapka geçirilmiş tahta bir manken. Ütü masası, biri ayaklı biri elle çevrilen iki eski sünger dikiş makinesi. Sakın yanına ayak gezmeyesin kuzum çocuk. İğneler vardır, ayaklarına batar. Agop'un elleri yara içinde. Kızgın ütü, sarımsak, tütün karışımı ağır bir koku. Midesi bulanıyor, nefes alamayacak gibi. Bir şey mi arzu etmiştiniz? Hesap numaranız lütfen. Hesabı yok. Ne burada ne de başka bir bankada. Dün kapattı hepsini. Bütün işlerini bitirdi. Bir şey arzu etmiştim, evet. Arkası godeli, iki düğmeyle tutturulmuş yarım kemerli, sütlü mavi havacı rengi Shirley paltosu. Masanın üzerindeki ellere bakıyor, ince bakımlı, sağlıklı, güzel eller. Agop'unkiler yara içindeydi. Bu ellerle nasıl karı okşarsın? Neymiş be kuzum bu dert diye hayıflanan, sonra hiç bitmeyen bir türküye başlayan kırık dökük ses. Hayır, bir şey istemedim. Şöyle bir bakmıştım, çıkıyordum. Ardında kuşku, şaşkınlık, güvensizlik karışımı bir titreşim. Köşeyi dönüp sokağa sapınca evi görecek. Ev denmezdi. Mücevher gibi bir konak yavrusuydu. Galip Paşa özene bözene yaptırmıştı. Göztepe'deki köşk gelinlere damatları yetmez olunca teyze kızları, amca oğulları oraya buraya dağıldılar. Kocası Selanik'te ölüp yetimiyle yalnız kalınca Melek de konağa sığındı önce. Büyük evde ortak yaşama dayanamayacak kadar hırçındı. Belki genç yaşta dul kaldığından, belki kulağı duymadığından. Paşa Efendi Makriköy'deki evi ona yaptırdı. Hem oturur hem de irat olur diye. O hiç değişmeyen, hiç yaşlanmayan, zamanın hep aynı noktasında duran küçücük, yapayalnız, süslü garip kadını oda oda bölüm bölüm kiraya verilen ahşap evin merdivenlerinde anımsıyor hep. Topuklu, siyah rugan terlikleri ve yerleri süpüren etekleriyle durmadan inip çıkardı merdivenleri. Küçük, siyah fino köpeği, kırmızı dili bir karış dışarıda, ardı sıra koşturur dururdu. Evde de köpek bakılır mıymış? Müslüman evinde ne alışılmadık şey, şu melek dedikleri kadar deli gerçekten. Büyük hala, dedikodu yapacağı zaman büsbütün çatlaklaşan sesiyle böyle derdi. Uzaktan ta Abdülaziz'in hareminden gelme bir hısımlıkları da vardı ama gelinden hoşlanmazdı. Deminden beri kafama takılanı buldum sonunda. İçinde bir rahatlama, köpeğin adı Tango'y muydu? Nasıl da unutmuşum. Mevsime göre ipekten, çuhadan, yün örgüden renk renk elbiseleri, ayaklarını ve kuyruğunu silmek için beyaz patiska elbisesi vardı. El bezi değil ayak bezi bu babaanne. Tangon eli yok ki. Babaanne rastık sürme çekilmiş gözleri, fistolu bluzları, tepeye topladığı saçlarına iliştirilmiş elmaslı saç tokasıyla evin içinde bir odadan ötekine durmaksızın gezinirken onun bir anlık yokluğunda sihirli odalardan birine dalıp bir suçlu telaşıyla sandıkları sepetleri acele karıştırmaya çalışırken Tango sinirlenir, işkillenirdi. Sus Tango, hırlama. Hırsız değilim ben. Bir şey yapmıyorum. Bebek evim için birkaç porselen fincan, bebeğime elbise dikmek için birkaç parça dantel gerekli. Hepsi o kadar. Üstelik ne kadar havlasan işitmez, biliyorsun. Her 15'te bir, pazar sabahları hiç sektirmeden sirkeciden kalkan banliyö trenine binilirdi. Yine babaanne günü. İçini sıkıntı kaplar, yüreği daracık bir kafese sıkışmış gibi olurdu. Ne masallardaki iç içe açılan 40 odayı anımsatan hazinelerle dolu gizemli odaların büyüsü, ne özenle hazırlanmış, günlerce önceden pişirilip kotarılmış, hepsinde o aynı garip koku olan tatlılar, yemekler, ne eline tutuşturulacak ortası dedik 2,5 kuruş, ne tangoyu okşama, hatta bazen yıkama izni, ne saray ve şehzade masalları ne de komşu çocuklarıyla oynanacak oyunların hayali, içinin sıkıntısını dağıtamazdı. Akşamüstü elinde ganimet dolu küçük çantasıyla trenin meşin koltuklarına yaslandığında büyük bir ferahlama duyardı. Onu hiç sevmedim ben. Gerçekte hiç tanımadım. Çocuktum. Sevmek için tanımak, anlamak gerektiğini bilmiyordum. O koca evdeki yalnızlığın kendi tercihi olduğuna inandırmıştık kendimizi. Annem tuhaftır, bizimle oturmaz derdi babam. Tıpkı 18'inde evden çıktıktan sonra Bağdat'tan olsun, Basra'dan olsun her 15 günde bir kirli çamaşırlarını özel torbalarda yıkanmak için annesine gönderdiği gibi her 15 günde bir hiç sektirmeden onu görmeye giderdi. Nasıl da hiç düşünmemişti bugüne kadar. Gelinine düşmanlığa varan sevişsizliği ve asker çamaşırlarını yıkarken okunmuş sabunla büyü yapma hikayesinin ilişkisi tam da bu noktadaydı işte. Sokağın ortasında kendi buluşuna kendi şaşarak gülümsedi. Yıllar yılı her 15 günde bir gelen o kirli çamaşır torbası, kadının yalnızlığı içindeki tek tutanak, hep uzaklarda, hep pek önemli işlerde olan oğluyla arasındaki tek bağ, sevginin, duygunun kirli çamaşırlarda yaşanan akıl almaz bir biçimiydi. Sonra çamaşırcı kadınlar sabunlarla büyü yapıp oğlunu kaçırdıktan sonra bu son bağ da kopmuş, oğul elden gitmişti. Nasıl da düşünemedim bugüne kadar. Kadının oğlum derken ki yürek parçalayıcı, dayanılmaz ses tonunu hatırladı. Birinci hecedeki müthiş derin vurgu. İnler gibi, yardıma çağırır gibi bütün hayatını, bütün umudunu, yüreğini, yaşamın tüm anlamını o tek heceye sığdırmak ister gibi. Bir külbastı daha yesene oğlum, seversin. Sana Lyon mağazasından iş donları aldım oğlum. Sevdiğin gibi uzun paçalı keten. Şimdi el alem o kısacık tulumbacı işi çamaşırları giyiyor. Sen giymezsin bilirim oğlum. Sen Basra'da esirken bile, Avrupa'da ulûm-i siyasiyeye tahsil ederken bile iç çamaşırlarını torba içinde bana gönderirdin yıkanmaya. O kadar titizsindir. Başkalarını yıkatmazdın, elin yaptığını hiç beğenmezdin. Şimdi sana da bir şeyler olmuş oğlum, değişmişsin. Ya da ahvali siyasiye ne alemde oğlum? Almanya toparlanabilecek mi kendine? O gökyüzünün halefi kavuruyor memleketi. Komşuların hepsi varlık vergisi kurbanı. Sen anlarsın oğlum, o bomba ellerinde diye şimdi de Amerikan tulumbacıları mı harca kesecek bu dünyayı? Birazdan sokağa sapar sapmaz karşısına çıkacak ev. Girişteki mermer merdivenler yaz günleri güneş çekilirken yıkanır, güzel bir serinlik duygusu olur. Rum adamlar siyah elbiseleriyle mermer basamakları oturup bitip tükenmeyen bembeyaz danteller örerler. Ne çok yaz tutarlar Rum kadınları. Siyah giysileri ve siyah dantel başörtüleri ne kadar yakışır beyaz dantellerine. Ermeniler daha şişman, daha halk, daha doğuludur. Akşamüstü oldu mu Ermeni evlerinde meze telaşı başlar. Midye tava ve balık kokuları rakıların anason kokusuna, bol dereotlu enginarların tadı topiklerin tadına karışır. Bir başka huzurlu, bir başka güzel olur Haziran akşamları. Erken bastıran sıcaklarla birlikte sokağın tüm ahalisi kapı önlerine atılan portatif iskemlelerde ya da eşiklere yayılan nakışlı minderlerde içerler akşam kahvelerini. Serin, loş, yaseminli arka avlular sokağın dört dilli, dört dinli sıcacık dostluğuna yenilir. Yine Haziran, ortalık sıcak, yapış yapış. Cıvıl cıvıl değil, vıcık vıcık bir kalabalık. İki sıralı yüksek apartmanların gölgesi düşüyor üzerine. Mirasçılar kat karşılığı müteahhide verip yaptırmış olmalılar. Surpikli Avadis miydi mirasçılar? Tasula teyze miydi? Agop mu? Marika mı? Naciye abla mı? Yusuf amca mıydı mirasçı? Çoğu kiracıydı onların. Kim bilir kimlerin de o güzel ahşap ya da kâgir evler. Şimdiki insanlar mı dedin? Süprüntü Hanım, süprüntü. Nerede o eski hanımefendiler, beyefendiler? Kötü zamanlar bunlar, kıyamet yaklaşıyor. Ufacık yaşlı kadın söylene söylene dolaşıyor büyük ahşap evin içinde.